Ayrım 4. Ancak 50. gece olunca yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki genç Ece Abriza ve hepinizin içinde kimin yiğit olduğunu görürüz demiş. Yurttaş Masura da Mesih aşkına doğru söylüyorsun. Öyleyse dövüş alanına ilk çıkan ben olayım demiş. Kız da bekle biraz gidip kendisine bildireyim ve görüşünü alayım. Kabul ederse mesele bitmiştir. Reddederse onurlu ve korunan misafirim olarak durumunu sürdürecektir demiş. Ve Abriza aceleyle gidip Şarkan'ı bulmuş ve kendisinin kim olduğunu belli etmeden olup biteni anlatmış. O zaman Şarkan genç kızın davranışları hakkında nedenli yanlış değerlendirmeler yaptığını anlamış ve kendi kendini iki bakımdan suçlamış. Genç kızın hakkında yanlış düşündüğü ve düşünmeksizin kendini Rum ülkelerine atmış bulunduğu için. Sonra da ey sultanım ben hiç böyle teke tek dövüşme adetini edinmedim. Hep 10 kişiye karşı dövüşürüm. Dövüşten benim anladığım tarz budur demiş. Ve bunu dedikten sonra iki ayağı üzerine sıçrayarak Hristiyan savaşçıların karşısına çıkmış. Elinde de kılıcı ve kalkanı varmış. Yurttaş Masura Şarkan'ın yaklaştığını görünce bir sıçrayışta yanına gelmiş ve saldırıya girişmiş. Ama Şarkan bu saldırıyı savuşturmuş ve rakibinin üzerine bir aslan gibi atılmış ve kılıcıyla rakibinin omzuna öyle bir darbe indirmiş ki parlak kılıcı boydan boya rakibinin bedenini yarıp bağırsaklarını delerek kalçasından dışarı uğramış. Bunu görünce Şarkan'ın değeri genç Ece'nin gözünde daha da artmış ve kendi kendine işte ormanda dövüşebileceğim gerçek bir yiğit diye düşünmüş. Sonra dövüşçülere dönmüş ve onlara dövüşü sürdürmek için ne bekliyorsunuz? Yurttaşın ölümünün öcünü almak istemiyor musunuz yoksa diye haykırmış. Bunun üzerine korkunç görünüşlü ve yüzü gücünü dışarıya vuran dev gibi bir güreşçi iri adımlarla ortaya çıkmış. Bu savaşçı Yurttaş Masura'nın kardeşiymiş. Ama Şarkan onun gösteriş yapmasına meydan bırakmadan omuzuna indirdiği bir darbeyle yine yarıp bağırsaklarını dökerek kılıcını kasığından çıkartmış. Bunu izleyerek birer birer öteki savaşçılar da ilerlemişler. Ama Şarkan hepsini aynı tarzda haklamış ve kılıcı başlarında uçurma oyunları yapmış. Böylece bunlardan 50'sini öldürmüş. Geri kalan 50'si de arkadaşlarının başına gelenleri görünce toplanıp bir araya gelmişler ve hep birlikte Şarkan'a saldırmışlar. Fakat onlara da olacak olmuş. Şarkan tarafından taştan daha sert bir yürekle karşılanmış ve değirmen taşı altında ezilen taneler gibi ezilerek ruhları bedenlerinden sonsuza dek ayrılmış. Bunun üzerine Abriza Ece hizmetçilerine "Manastırda hala başka erkekler var mı?" diye haykırmış. Onlar da "Kapıcılardan başka adam kalmadı" yanıtını vermişler. Bunun üzerine Abriza Ece Şarkan'a doğru ilerlemiş. Onu kollarına alarak ateşli öpüşlerle öpmüş. Sonra ölüleri saydırmış. 80 adet olduklarını saptamışlar. Diğer 20 savaşçıya gelince yaralanmalarına karşın kaçıp gözden kayboldukları anlaşılmış. Bunun üzerine Şarkan kılıcının keskin tarafındaki kanı silmiş ve Abriza tarafından manastıra götürülürken şu yiğitlemenin dizelerini okumuş. Yiğitlik günümde benimle dövüşmek için bir topluluk öfkeyle bana saldırdı. Ama ölüp başıboş kalan doru atlarını arslanlar, kardeşlerim arslanlar parçaladı. Hadi delikanlılar, istiyorsanız gelin beni giysilerimin ağırlığından kurtarın. Yiğitlik günümde geçip giderken yoluma çıkan tüm bu savaşçılar şimdi çölümün yakıcı toprağında uzanmış yatıyorlar. Manastırın büyük salonuna geldiklerinde genç Abriza zevkten sevinç içinde Şarkan'ın elini tutmuş ve onu dudaklarına götürmüş. Sonra giysisini kaldırmış ve altından vücudunu sıkı sıkıya saran örme zırha bağlı halis Hint çeliğinden yapılmış bir kılıç belirmiş. Şaşırıp kalan Şarkan, "Ey sultanım, bu örme zırh ve bu kılıcın bulundurulma nedeni nedir?" diye sormuş. Kız da, "Ey Şarkan, sen dövüşünün en ateşli safhasını sürdürürken gidip acele bunları donanarak yardımına koşmayı düşündüm. Ama kolumun yardımına senin hiç ihtiyacın olmadı." demiş. Sonra Abriza Ece manastırın kapıcılarını çağırtmış ve onlara "Nasıl oldu da benim haberim olmadan kralın adamlarının içeri sızmasına izin verdiniz?" diye sormuş. Onlar da "Kralın adamlarının özellikle başlarında büyük yurttaşlardan biri bulundukça içeri girmeleri için izin almak adetten değildir diye yanıt vermişler. O zaman Ece, sizden beni utanca düşürmek istediğiniz ve misafirimi öldürtmek niyetinde olduğunuz hakkında kuşkularım var demiş. Ve Şarkan'dan bunların kafasını uçurması için ricada bulunmuş. Şarkan da onların kafalarını uçurmuş. Bunun üzerine Abriza öteki kölelerine dönüp bundan daha da kötü bir cezayı hak etmişlerdi demiş. Sonra Şarkan'a dönüp ona işte ey Şarkan bu ana kadar sana açıklamadığım bir şeyi açıklıyorum deyip sözünü şöyle sürdürmüş. Bil ki ey Şarkan ben Kayseriye hükümdarı Hardopios'un tek kızıyım. Adım da Abriza'dır. Ve de babamın süt anası olan ve sarayda sözü dinlenen ve korkulan acımasız felaketler anası benim düşmanımdır. Benimle onun arasındaki bu düşmanlığın nedenini de sana anlatmaktan beni bağışlayacağını umarım. Çünkü ayrıntılarını kuşkusuz zamanla öğreneceğim bu öyküye kimi genç kızlar karışmıştır. Bundan dolayı felaketler anasının beni kahretmek için her fırsatı değerlendireceğinden kuşku duymuyorum. Hele şimdi yurttaşların komutanı ile savaşçıların ölümüne neden olmuş bulunduğuma göre, babama da Müslümanların davasına baş koyduğumu söyleyecektir. Böylece benim için tutulacak tek yol, felaketler anası beni sıkıştırdıkça yurdumdan ve ana babamdan uzaklaşmaktır. Senden buradan ayrılmama yardım etmeni, bana karşı ben sana nasıl davrandıysam senin de bana öyle davranmanı istiyorum. Çünkü olan bitenin nedeni biraz da sensin demiş. Bu sözleri duyunca Şarkan, sevinçten aklını kaçırmakta olduğunu, göğsünün ferahladığını ve bütün varlığının ışıldadığını duyumsamış ve ''Vallahi canım bedenimde kaldıkça sana yaklaşmaya kim cesaret edebilir acaba? Ama sen babandan ve öteki yakınlarından ayrılmaya dayanabilecek misin?'' demiş. Kız da ''Elbet dayanırım'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Şarkan ona bunu yapabileceğine dair yemin ettirmiş. Abriza yemin verip ''Şimdi yüreğim ferahladı. Ama senden istediğim bir şey daha var.'' diye eklemiş. Şarkan ''Nedir?'' diye sorunca ''Tüm askerlerinle birlikte kendi yurduna Bağdat'a dönmen.'' demiş. Şarkan ''Ey sultanım, babam Ömer'in Neman beni Rum ülkelerine babanla savaşmam ve onu yenmem için gönderdi. Çünkü Konstantiniye kralı Afrodinyos bu konuda bizden yardım istemişti.'' Zira baban kendisine ait zenginliklerle, genç esirelerle dolu ve sihirli erdemleri olan üç değerli mücevheri de taşıyan üç gemiyi zapt etmiş yanıtını vermiş. Bunu duyan Abriza, ruhunu yatıştır ve bakışlarını yumuşat. Çünkü şimdi sana Kral Afrodinyos'un düşmanlığımızın gerçek öyküsünü anlatacağım demiş. Biz Hristiyan Rumların bu manastırda her yıl kutladığımız bir şenliği vardır. Ve her yıl belli bir tarihte tüm Hristiyan krallar bütün ülkelerden gelerek burada toplanırlar. Onlarla birlikte tüm soylular ve tüm büyük tacirler de gelirler. Krallarla öteki hizmetçilerin karıları ve kızları da gelirler. Bu şenlik 7 gün sürer. Yılın birinde gelen ziyaretçiler arasında Konstantiniye hükümdarı Afrodinyos'un kızı da vardı. Şimdi babanız Ömer'ün Neman'ın cariyelerinden olan ve ona bir de erkek evlat veren Sofia adlı bu kız ama o sırada henüz genç bir kızdı. Şenlik sona erince ayrılış günü olan 7. gün Sofia, Konstantiniye'ye karayoluyla dönmek istemiyorum, deniz yoluyla döneceğim dedi. Bunun üzerine kendisi için bir gemi hazırlandı. Arkadaşlarıyla birlikte gemiye bindi, kendisine ait tüm eşyalar da yüklendi, yelken açıp ayrıldılar. Ancak gemi yola çıkar çıkmaz ters rüzgarlar esmeye başlamış ve gemi rotasını kaybetmiş. Herhalde Tanrı öyle istemiş olacak ki, o sularda bulunan ve içi Kafur Adası'nın Hristiyanlarından 500 frank ile dolu bir gemi bulunuyormuş. Frank yani efrengi, Müslümanların Fransızları göz önünde tutarak tüm Avrupalılara verdiği isim. Bunların hepsi de silahlı ve zırha bürünmüş imiş. Ve yağmada bulunmak için denize açıldıklarından beri böylesi bir fırsat gözlüyorlarmış. İçinde Sofia'nın bulunduğu gemiyi görür görmez ona yaklaşmışlar. Ve abırda kancalarını atarak gemiyi zapt etmişler. Sonra onu da yedeğe alıp yelken açmışlar. Ama o sırada müthiş bir fırtına kopmuş ve onları yollarını şaşırtarak bizim kıyılarımıza atmış. Bunu gören adamlarımız onların üzerine atıldılar. korsanları öldürdüler. Bu kez de bizimkiler aralarında Sofya'nın da bulunduğu 60 genç kızı ve gemide bulunan serveti ele geçirdiler. Sonra da 60 genç kızı armağan olarak babama sundular. Serveti kendilerine sakladılar. Bunun üzerine babam kendisi için 10 genç kız seçip geri kalanını mahiyetine dağıttı. Ve elinde bulunan 10 genç kızdan en güzel 5'ini ayırarak baban Ömer'ün Neman'a gönderdi. Bunların arasında Afridonios'un kızı Sofia da vardı. Ama bundan bizim haberimiz yoktu. Ne kendisi ne de bir başkası onun adını ve durumunu bize açıklamıştı. Ve böylece ey Şarkan, Sofia baban Ömer'ün Neman'ın cariyesi oldu. Sofia ile birlikte ipekliler, yünlü kumaşlar ve Yunan işi gergef işlemeler gibi başka birçok şey de yollamıştı. Ama bu yılın başında hükümdar babam, Sofia'nın babası Kral Afridonios'tan bir mektup aldı. Bu mektupta burada tekrarlayamayacağım hakaretler yazılıydı. Ama şu satırlar özellikle önem taşıyordu. 2 yıl önce korsanlar eliyle aralarında kızım Sofia'nın da bulunduğu 60 genç kızı zapt etmişsin. Bunu ancak şimdi öğrendim. Sen ise ey Kral Hardopios, bunu bana asla bildirmedin. Bu bence gerek bana gerekse yakınlarıma en büyük hakaret ve en büyük lekedir. Benim düşmanlığımı kazanmak istemiyorsan mektubumu alır almaz kızım Sofia'yı dokunulmamış olarak ve beden bütünlüğü içinde bana göndermelisin. Aksi takdirde onu göndermekten kaçındığın için layık olduğun muameleyi göreceksin. Ve sana karşı hiddetimin ve hıncımın gereği korkunç misillemeler yapılacaktır. Babam bu mektubu alınca büyük bir şaşkınlığa ve büyük bir heyecana kapıldı. Çünkü genç Sofia armağan olarak baban Ömer'ün Neman'a yollanmış bulunuyordu. Ve dokunulmamış ve beden bütünlüğü içinde olması da mümkün bulunmadığından ve esasen hükümdar Ömer'ün Neman'dan bir de çocuğu bulunduğundan, konunun arz ettiği güçlük bakımından Kral Afridonios'un isteğinin yerine getirilmesi mümkün değildi. Bunun bizim için nedenli bir felaket olduğunu o anda anladık. Ve babam Kral Afridonios'a bir mektup yazarak durumu açıklamaktan ve Sofia'nın kimliğini bilememiş olmasından dolayı ve bunu binlerce yeminle destekleyerek özürler dilemekten başka çözüm yolu bulamadı. Babamın mektubunu alınca Kral Afridonios tanımlanması imkansız bir hiddete kapılmış. Hop oturup hop kalkmış, kaynayıp coşmuş. Bütün Hristiyan krallarının evlenmeye can attığı kızının bir Müslümanın esirleri arasında olması ve onun arzularına boyun eğmesi ve de evlilik sözleşmesi olmadan onun yatağına mahkum bulunması mümkün müdür? Ama Mesih üzerine yemin ederim ki bunca kadının doyumsuz binincisi bu Müslümandan doğuda ve batıda uzun yıllar söz edilecek bir intikam alacağım demiş. İşte bu böylece Kral Afridonios babana zengin armağanlar ile elçiler göndermeyi ve ondan yardım istemeyi düşünmüş. Ama ey Şarkan, gerçekte asıl maksadı bu yoldan seni ve 10 bin atlı askerini bir tuzağa düşürüp önceden tasarladığı intikamı almaktır. Şimdi bunca erdemin bağlı bulunduğu 3 değerli taşa gelince bunlar elimizdedir. Aslında bunlar Sofia'ya ait olup sonradan korsanların, daha sonra da babamın eline geçti. Ve o da bana armağan etti. Yani şimdi bunlar benim elimdedir. Ve sana bunları göstereceğim. Ama şu an için senin askerlerinin yanına dönüp, sizler için tüm haberleşme imkanları kesilip, Konstantiniyye Kralı'nın ağına düşmeden önce hep birlikte Bağdat yolunu tutmanız gerek demiş. Şarkan bu sözleri işitince Abriza'nın elini tutmuş. Onu dudaklarına götürmüş, öpmüş ve ona ''Kullarının bahtına hükmeden Tanrı'ya şükürler olsun. Beni ve savaş arkadaşlarımı kurtarmak için seni yoluma çıkardı. Ama ey narin ve yardımsever Ece, artık ben senden ayrılamam. Hele bütün bu olup bitenlerden sonra. Burada yapayalnız kalmanı asla dayanamam. Gel Abriza, Bağdat'a gidelim.'' demiş. Ama Abriza biraz düşündükten sonra ona ''Ey Şarkan, ilkin sen acele yola çıkarak çadırlarının yöresinde bulunan Kral Afridonios'un yolladığı öncüleri yakala ve onlara gerçeği itiraf ettir. Böylece sözlerimi de sınamış olursun. Ben de aradan 3 gün geçmeden sana ulaşacağım. Bağdat'a birlikte gideriz.'' demiş. Sonra ayağa kalkarak ona yaklaşmış ve başını elleri arasına alarak onu öpmüş. Şarkan da onu öpmüş. Sonra da üstüne düşse taşı bile eritecek sıcak gözyaşları dökmüş. Şarkan da onu gözü yaşlı görünce yüreği daha fazla üzülüp kederlenmiş. O da çok ağlamış ve şu iki dizeyi okumuş. Ona veda ettim. Sağ elim gözyaşlarımı kuruttu. Sol kolum boynuna sarıldı. Bana korku dolu, benim kabilemin kadınlarının gözünde saygınlığımı yitireceğimden korkma dedi. Ben de ona, yo korkmuyorum. Çünkü veda günü zaten aşıkların ihanet günü değil midir dedim. Ve Şarkan Abiza'dan ayrılıp manastırdan çıkmış. İki kızın dizginlerini tuttuğu savaş atına binip oradan uzaklaşmış. Çelik zincirli köprüden geçmiş. Ormanın ağaçları arasından geçerek ağaçların seyreldiği bir meydanlığa ulaşmış. Oraya henüz ulaştığı sırada üç atlının karşısına çıktığını ve onu görür görmez anında dört nal gidişi kestiklerini görmüş. Bunu görünce bunların niyetlerinin düşmanca olabileceğini düşünerek şimşek çakan kılıcını çekmiş. Ama birden onları tanımış. Onlar da Şarkan'ı tanımışlar. Çünkü bu üç atlı Vezir Dendan ile mahiyetindeki iki önemli köleymiş. Bunun üzerine üç atlı hemen canlı bir hareketle yere atlamışlar ve Şehzade Şarkan'ı saygıyla selamlamışlar ve onun yokluğunun orduyu nedenli kedere boğduğunu anlatmışlar. Şarkan da baştan sonuna kadar yaşadığı macerayı tüm ayrıntılarıyla onlara anlatmış ve yakında geleceğini söylediği Abiza Ece'nin Afidonyos'un öncülerinin tasarladığı ihanet hakkındaki sözlerini aktarmış ve onlara bir ihtimal bu öncüler sizin yokluğunuzdan yararlanarak kaçıp ordularına bizim kendi topraklarına ayak bastığımızı söylemeye gitmişlerdir. Ve şimdi onların orduları bizimkini imha etmiş midir kim bilir. Bundan dolayı hemen gidip askerlerimize katılalım demiş. Ve hemen atlarını dört nal sürerek çadırların kurulduğu vadiye gelmişler. Orada düzen ve sakinlik varmış ama Kral Afidonyos'un öncüleri orada görülmüyormuş. Bunun üzerine ordugahı bozmuşlar ve Bağdat'a dönmek üzere yola çıkmışlar. Birkaç gün geçince bilinen ilk sınırlara ulaşmışlar ve böylece güvenliğe kavuşmuşlar. Ve ülkenin tüm halkı onlara yiyecek ve atlarına yem getirmek için adeta yarış etmiş. Orada bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkmışlar. Ama Şarkan tüm öncü kuvvetlerin yönetimini Vezir Dendan'a bırakmış. Kendine artçı olarak atlıların en seçkinleri arasından seçtiği 100 atlı ayırmış. Bir gün önce ordunun yola çıkmasını sağlamış. Bir gün sonra 100 savaşçıyla kendisi de yola koyulmuş. İki fersah ilerledikten sonra iki yüksek dağ arasındaki çok dar bir geçide ulaşmışlar. Ve tam buraya ulaştıkları sırada geçidin öteki ucundan süratle yaklaşan oldukça yoğun bir tozun yükseldiğini görmüşler. Bu toz dağıldığında aslanlar kadar gözü pek, zırhları ve çelik başlıkları altında bedenleri gözden kaybolan 100 atlı belirmiş. Ve bu atlılar seslerinin olanca gücüyle "Müslümanlar, atlarınızdan inin, atlarınızı ve silahlarınızı mesele çıkarmadan bize teslim edin. Yoksa Meryem ve Yuhanna adına ruhlarınız bedenlerinizi terk etmekte gecikmeyecektir" diye haykırmışlar. Bu sözleri duyunca Şarkan'ın gözünde dünya kararmış. Sonra da hiddet şimşekleri çakmış ve yanaklarını ateş basmış. Ve "Ey Hristiyan köpekleri! Sınırlarımızı geçip topraklarımızı çiğnedikten sonra bizi tehdit etmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Bununla da kalmayıp bize ağza alınmayacak sözlerle hitap ediyorsunuz ha?" diye haykırmış. Bunu söyledikten sonra kendi savaşçılarına "Ey iman ehli! Saldırın bu köpeklere!" diye haykırmış. Ve ilkin kendisi düşman üzerine saldırmış. Bunun üzerine Şarkan'ın 100 atlısı atlarını dört nala geçirerek 100 frenk atlısının üzerine saldırmışlar. Ve iki tarafın insan kitlesi kaya kadar sert yürekleriyle birbirlerine katışmışlar. Çelik çeliğe sürtmüş, kılıç kılıca. Çatırtı kopararak darbeler yağmur gibi yağmış. Beden bedene sarılmış. Şahlanan atlar öteki atların üzerine tüm ağırlıklarıyla düşmüş. Ve artık silah çatışmasından ve madenin madenle gürültülü çarpışmasından başka ses duyulmaz olmuş. ve savaş gecenin yaklaşmasına ve karanlığın çökmesine kadar sürmüş. Ancak o zaman iki düşman kuvvet birbirinden ayrılmış ve kayıplarını saymaları mümkün olmuş. Şarkan adamları içinde ciddi şekilde yaralanmış tek kişi bile bulamamış. Bunun üzerine, "Ey arkadaşlar, biliyorsunuz ki tüm yaşamım kılıç ve mızrakların çatıştığı savaş denizinde yüzerek geçti. Birçok yiğitle dövüştüm. Ama henüz bu hasımlar gibi gözü pek adamlar, böylesi yiğit savaşçılar ve bu denli çetin vuruşanlar görmedim," demiş. Bunu duyan askerleri ona, "Emir Şarkan, sözleriniz gerçektir. Fakat dahası bilesin ki bu Hristiyan savaşçılar arasında hayranlık uyandıran hepsinden yiğit bir de komutanları var. İçimizden herhangi biri onunla çatıştığında onu öldürmemek için yönünü değiştiriyor ve ölümden kurtulmasını sağlıyor," diye yanıt vermişler. Bu sözleri duyan Şarkan büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Sonra da, "Yarın gün doğunca tek bir cephe oluşturarak onlara saldıracağız. Çünkü 100 kişiye karşı biz de 100 kişiyiz. Tanrı'dan zafer umarız," demiş. Bu karar alındıktan sonra hepsi o gece uykuya dalmış. Hristiyanlara gelince, komutanların yöresinde toplanmışlar ve ona, "Bugün gerçekten oyunu sonuçlandıramadık," demişler. Komutanları da onlara, "Yarın cephemizi oluşturur ve onları birbiri ardından yerle bir ederiz," demiş. Bu kararı aldıktan sonra onlar da uyumuşlar. Böylece sabahın ilk ışıkları belirince ve güneş ışığıyla dünyayı aydınlatıp barışçı olsun, savaşçı olsun tüm insanların yüzünde ayrım gözetmeden yansıyınca ve de doğa tüm güzelliklerin övünç kaynağı Muhammed'i selamlayınca, Emir Şarkan atına binmiş, iki sıra halinde dizilmiş atlıların arasından ilerleyerek onlara, "İşte düşmanlarımız savaş düzenine geçmişler. Üzerlerine atılalım. Ancak her birimiz sadece bir kişiyi gözeterek, ilkin birini sıradan ayrılıp Hristiyan savaşçılarından birini teke tek vuruşmaya çağırsın. Sonra her birinin sırası geldikçe aynı biçimde savaşı göze alsın," demiş. Bunun üzerine Şarkan'ın atlılarından biri sıradan ayrılmış. Atını düşmanına doğru sürerek, "Ey siz hepiniz, içinizde herhangi bir savaşçı ve gözü pek bir yiğit çıkıp bugün benimle dövüşmeye göze alabilir mi?" diye haykırmış. Bu söz ağzından çıkar çıkmaz Hristiyanlar arasından silahlar ve zırhlar kuşanmış ve de ipek ve altınla donanmış bir atlı ayrılmış. Kır ata binen bu savaşçının tüyden arınmış pembe bir yüzü varmış. Atını savaş alanının ortasına sürerek kılıcını havaya kaldırarak Müslüman savaşçının üzerine atılmış ve çevik bir mızrak darbesiyle onu attan düşürmüş ve onu teslim olmaya zorlamış. Ve onu Hristiyan savaşçılarının zafer ve neşe çığlıkları arasında boyun eğmiş bir esir olarak alıp götürmüş. Bunu izleyerek hemen sıradan bir başka Hristiyan ayrılmış. Bir başka Müslümanla karşılaşmak üzere savaş alanına doğru ilerlemiş. Esir edilenin kardeşi olan bir İslam savaşçısı zaten onu beklemekteymiş. İki yiğit savaşa başlamışlar ve savaş Hristiyan'ın zaferiyle sonuçlanmakta gecikmemiş. Çünkü bu savaşçı Müslüman savaşçısının bir hatasından yararlanarak mızrağının kabzasıyla vurarak onu silahsız bırakarak esir etmiş. Bu durum böylece her seferinde bir Hristiyan tarafından yenilen bir Müslümanın esir alınmasıyla sonuçlanan birebir dövüşlerle ve Müslümanlardan 20 savaşçının kaybedilmesiyle akşama kadar sürmüş. Şarkan bu sonuca ulaşıldığını görünce bundan çok üzüntü duymuş. Arkadaşlarını bir araya getirerek onlara, "Şu başımıza gelenler son derece olağan dışı değil midir? Bu durumda yarın sabah ben düşmanın karşısına tek başıma çıkacak ve bu Hristiyanların komutanını savaşa çağıracağım. Ve ondan toprağımıza girip bize saldırmasının nedenini öğreneceğim. Bunu açıklamayı reddederse onu öldürürüz. Önerilerimizi kabul ederse onunla barış yaparız," demiş. Bu kararı aldıktan sonra hepsi sabaha kadar uyumuş. Sabahleyin Şarkan hemen atına binerek düşman hatlarına doğru tek başına ilerlemiş ve atlarından inmiş 50 savaşçının ortasında bizzat Hristiyanların komutanı olan kişiden başkası olmayan bir atlı görmüş. Sıkı sıkıya bedenini saran bir zırh üzerinde omuzlarından kopçalanmış mavi ipek satenden bir pelerin taşıyormuş. Hint çeliğinden bir kılıç çekmiş olarak alnında yıldız gibi durup bir gümüş dirhem gibi parlayan beyaz bir leke bulunan yağız bir ata binmiş imiş. Bu atlının da çocuk gibi taze bir yüzü ve kılsız pembe yanakları varmış. Doğu ufkunda yükselen bir ay kadar da güzelmiş. Savaş alanının ortasına gelince genç atlı Şarkan'a Arapça olarak en temiz lehçeyle hitap ederek "Ey kentler, kasabalar, kaleler, kuleler üzerinde hüküm süren Ömer-ün-Nema'nın oğlu Şarkan, savaşa hazırlan. Çünkü bu savaş çetin olacak. Sen kendi tarafının, ben de bizim tarafın komutanı olduğumuza göre, bu andan başlayarak aramızda bu savaşta yenenin, yenilenin ordusuna yegemen olması ve efendi olarak tanınması kararına varalım," demiş. Ama yüreği kin dolu olan Şarkan, hiddete kapılmış bir arslan gibi atını Hristiyan'a doğru sürmüş bulunuyormuş. Yiğitçe bir çatışma ile birbirlerine saldırmışlar ve karşılıklı darbeler indirilmiş. Görenler sanki iki dağın birbirine saldırdığını ya da iki denizin kaynayarak birbirine katıldığını sanırmış. Ve de sabahtan ortalığın kararmasına kadar dövüşmeyi kesmemişler. Bunun üzerine birbirlerinden ayrılmışlar ve her biri kendi yandaşlarının yanına dönmüş. Şarkan arkadaşlarına dönerek, "Tüm yaşamımda böylesi dövüşen bir savaşçıya rastlamadım. Ama onda asıl şaşırtıcı bulduğum şey, rakibinin açık verdiği her defasında onu yaralamamak yolunu seçmesi. Sadece açık verdiği yerden mızrağının kablasıyla hafifçe vurmakla yetinmesidir. Bütün bu olup bitenden hiçbir şey anlamıyorum. Ama bizim savaşçılarımızın da benzeri bir yiğitlik göstermesine çok isterdim," demiş. Ertesi günde aynı savaş sürdürülmüş ama yine hiçbir sonuç alınamamış. Ama üçüncü gün olan olmuş. Savaşın ortasında yakışıklı genç Hristiyan atını dört nala kaldırmış iken onu ansızın durdurmuş ve beceriksizce dizginleri çekmiş. At şaha kalkmış ve sanki doğalmış gibi binicisini yere düşürmüş. Bunun üzerine Şarkan atından aşağı sıçramış ve kılıcını kaldırarak düşmanın üzerine atılıp onu delik deşik etmek istemiş. Yakışıklı Hristiyan ise, "Yiğitler böyle mi davranırlar? Ya da kadınlara karşı yiğit bir savaşçının tutumu böyle mi olmalıdır?" diye haykırmış. Bu sözleri duyan Şarkan şaşırmış. Dikkatli genç savaşçıya bakmış ve iyice inceledikten sonra Abiza Ece'yi tanımış. Çünkü gerçekten bu savaşçı, manastırla birlikte yaşadığı serüvende tanıdığı Abiza Ece'ymiş. O zaman kılıcını uzağa fırlatmış ve genç kızın önünde yerlere kadar eğilerek yeri öpmüş. Ve ona, "Ama ey Ece, bütün bunlar ne demek oluyor?" diye sormuş. Kız da ona, "Ben seni savaş alanında kendim denemek ve dayanma gücünü ve yiğitliğini ölçmek istedim. Bil ki, seninkilerle dövüşen benim 100 savaşçımın hepsi genç kızlardır ve bakiredirler. Bana gelince, atım şaha kalkmasaydı, başına başka şeyler de gelecekti ey Şarkan," demiş. Şarkan gülmüş ve, "Ey Abiza Ece, ey zamanın sultanı, bizi birleştiren Tanrı'ya şükürler olsun," diye yanıt vermiş. Ve Ece, yandaşlarına hemen hareket emri vermiş ve 20 esiri Şarkan'a birbiri ardından iade etmiş. Bunların her biri Abiza'nın önünde diz çöküp yer öpmüşler. Şarkan da güzel genç kızlara dönerek onlara, "Hükümdarlar sizler gibi yiğit savaşçılara sahip olabilmekle övünürler," demiş. Sonra çadırlar sökülmüş, 200 atlı Bağdat'a doğru yol almışlar. Ve böylece 6 gün gitmişler. Bu sürenin sonunda uzakta Barış Kenti'nin görkemli minarelerinin ışıldadığını görmüşler. Anlatının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 4. ayrımın sonu. Sayfa 53.